Ayrım 13, sayfa 215. Bölüm 8. Bir meslek olarak öğretmenlik. Hazırlayan Doçent Doktor Kazım Çelik. Öğrenme hedefleri. Meslek kavramını bilme. Öğretmenlik mesleği meslekleşme koşullarını bilme, Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin meslekleşme koşullarını taşıyıp taşımadığını değerlendirebilme, öğretmen rollerini bilme, öğretmen yetiştirmenin tarihçesini bilme, öğretmen yeterliliklerini bilme. Hazırlık soruları. 1. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerle karşılaştırınız. Benzer ve farklı yönlerini tartışınız. 2. Öğretmenlik kutsal bir meslek midir? Bir mesleğin kutsallaştırılmasının yararları ve sakıncaları nelerdir? 3. Bugüne kadar tanıdığınız iyi ve kötü öğretmenlerinizin öne çıkan özellikleri nelerdir? Giriş. Atatürk'ün bir köy okulunu ziyaretinde ders vermekte olan genç bir öğretmenin sınıfına girdiğinde Atatürk'e yerini bırakmak istemesi üzerine söyledikleri. Hayır, yerinize oturunuz ve dersinize devam ediniz. Eğer izin verirseniz biz de sizden istifade etmek isteriz. Sınıfa girdiği zaman Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir. Çağımızda bilim ve teknoloji alanında görülen hızlı değişme ve gelişmeler toplumun yapısını da hızla değiştirmektedir. Bu gelişme ve değişmelerin doğal sonucu, bireylerin meydana gelen değişikliklere uyum sağlamalarında ve topluma katkıda bulunmalarında eğitim kurumlarına ve öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin sonucu, öğretmenlik mesleğinin niteliğinin değişeceği, öğretmenlik mesleğinin öneminin toplumsal hayatın karmaşıklığının artmasıyla birlikte artacağı öngörülmektedir. İnsanların var olduğu ilk günden beri var olan öğretme işi, toplumsal iş bölümünün artmasıyla birlikte bir iş uğraşı alanı olarak ortaya çıkmasıyla öğretmenlik mesleği doğmuştur. Öğretmenin bir meslek olup olmadığı uzun süre tartışılmıştır. Tartışmalar en azından Türkiye için devam etmekle birlikte, öğretmenliğin kendine özgü bir meslek olduğu, bir meslekte bulunması gereken her türlü özelliklere sahip olduğu konusunda bir anlayış birliğinden söz edilebilir. Öğretmenlik ve öğrencilik, hayatımızın ilk yıllarından itibaren oynadığımız birçok rolden ikisidir. Her iki rolümüzü de sürekli olarak oynarız. İlkel toplumda toplumsal iş bölümünün olmaması, okul ve öğretmen gibi kurumlara ve kavramlara ihtiyaç duyurmamıştır. Üretimin çeşitlenip çoğalması, iş bölümünün artması, okul dediğimiz kurumların doğmasına yol açmıştır. Öğrenilecek bilgilerin çeşitlenmesi ve çoğalması, önceleri gönüllüler eliyle yürütülen öğretme işinin daha profesyonellere devredilmesine yol açmıştır. Bu durum, öğretmenliğin bir meslek olarak doğması anlamına gelmektedir. Zamanla bir uğraşın hangi şartları gerçekleştirdiğinde bir meslek olarak kabul edileceğine ilişkin bazı ölçütler geliştirilmiştir. Bu ölçütler mesleğe ilişkin bazı kuralları ve standartların sağlanması anlamına gelmektedir. Yaratılan bu kurallar mesleki gelişmenin sağlanmasına yardımcı olan ölçütlerdir. Mesleki profesyonelleşme anlamına gelen bu ölçütler, mesleğe giriş, mesleği sürdürebilmek için gerekli asgari şartlar, mesleğini yaparken uyulacak standartlar, toplum ve mesleği uygulayanların mesleğe ilişkin algılarını ve karşılıklı beklentilerini içermektedir. Öğretmen, okul denilen sistemin en stratejik parçalarından biridir. Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda bu şekilde tanımlanan öğretmenliğin, Türkiye'de özel bir meslek olup olmadığı, bir meslek olarak meslek olmanın gerektirdiği nitelikleri taşıyıp taşımadığı tartışma konusudur. Meslek nedir? Meslekleşme koşulları. En basit tanımıyla bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş olarak tanımlanabilen meslek kavramının alan yazında pek çok tanımı yapılmıştır. Kavramsal tanımlamadan öte bir uğraşı alanının meslek niteliği kazanabilmesi için gerekli olan başlıca koşulları irdelemek meslek kavramını daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Başka bir ifadeyle bir işin, bir uğraşın meslek olarak kabul edilebilmesi için bazı koşulları karşılaması gerekir. Gordon ve Howell 1950 bu koşulları şöyle sıralamıştır. Parantez içinde Tosun 1992 405. 1. Önemli bir bilimsel niteliği olan sistematik bir topluluğu. 2. Bu bilgilerin özel olaylara uygulanmasıyla ilgili olarak kişisel beceriye dayanan uygulama. 3. Mesleksel amaçları. Kişisel amaçların üstünde tutan mesleksel davranış standartlarının varlığı. Parantez içinde meslek ahlakı. 4. Sözü geçen bilimsel ilke ve bilgiler ile meslek ötesi kurallarının uygulamasının gerektiği zaman zorlayabilecek bir meslek kuruluşunun var olması. 5. Mesleğe girebilmek için en az kurumsal ve pratik standartların, bilimsel ve uygulamaya ilişkin koşulların saptanmış bulunması. Bir uğraşı, faaliyet topluluğunun meslek sayılabilmesi için var olması gereken koşullar, Yoder tarafından da aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. 1949. Parantez içinde Tosun 1992 406. 1. Uğraşı alanının bütün üyelerince istekli olarak kabul edilmiş ve anlaşılmış standart yöntemler ve uygulama. 2. Bu yöntem ve uygulamanın sürekli araştırmaya ve uzmanlık eğitimine dayanması. 3. Meslek üyeleri arasında anlaşma ve uyum yaratan ve bilimin gelişmesini ve öğretilmesini kolaylaştıran uzmanlaşmış bir terminoloji. 4. Mesleksel araştırma, gelişme ve yaşantıların meslektaşlara yayan mesleksel dizin. 5. Uğraşı alanında çalışma hak ve özgürlüğü ile buna paralel olarak meslektaşlarca paylaşılan bir sorumluluk duygusu. 6. Mesleğe girmek için en az bilgi, beceri ve yaşantı gerekliliği. 7. Mesleğin yürütülmesi ile ilgili belli töresel standartlar. Tan 1997 mesleği günümüz tan mesleği günümüz çalışma ilişkileri ve koşullarını da dikkate alarak kişilerin hayatlarını sürdürebilmek için temel uğraş alanı olarak seçtikleri belli bir süre eğitimden sonra icra edebildikleri çalışma yükselme şartlarının yasal güvence altına alındığı bir faaliyet alanı olarak tanımlamıştır. Meslekleşme koşullarının çağın koşullarına uygun olarak değişim göstermesi kaçınılmazdır. Ancak alana ait bilgi birikimi, hizmete ihtiyaç duyulması ve toplum tarafından meslek olarak kabul edilme kıstaslarının değişmesi oldukça zordur. Bu kıstasların bir uğraşın meslek sayılıp sayılmadığını belirlerken daha uzun süre kullanacağı düşünülebilir. Yukarıdaki meslekleşme tanımı ve kıstaslarının öğretmenlik, öğretme, uğraşı alanı için ne denli yerine geldiği, bir başka ifadeyle bu uğraşı alanının bir meslek olup olmadığının sorgulanması, bu bölümün temel amacını oluşturmaktadır. Bu bölümde yanıtını arayacağımız temel soru, öğretmenlik bir meslek midir sorusudur. İlk bakışta hiç kuşkusuz, elbette gibi yanıtlar verdiğimiz bu soruyu farklı bir biçimde sorduğumuzda kafalar karışmaktadır. 1997 yılı ve sonrasında hiçbir öğretmenlik eğitimi almadan, parantez içinde işletmeci, ziraat mühendisi, arkeolog, veteriner ve benzeri 40 bin kişinin öğretmenliğe atanmış olduğunu hatırlatmak, öğretmenliğin bir meslek olup olmadığını, en azından ülkemiz açısından meslekleşme koşullarını tam anlamıyla kazanamadığını düşünmemize neden olmaktadır. Kuramsal anlamda kuşku yok ki öğretmenlik bir meslektir ve günümüzde önemi gittikçe artmaktadır. Ancak teknolojik gelişmelerin öğretmenlik mesleğinin yapılış biçimini ne şekilde değiştireceğini kestirmek çok güç bir iştir. bilişim teknolojisi ve diğer alanlardaki henüz öngöremediğimiz gelişmeler, öğretme uğraşı alanı ve dolayısıyla öğretmenlik mesleğinin yapılma biçimini değiştirebilir. Öğretmenlik mesleği, meslekleşme koşulları. Yukarıda sözü edilen meslekleşme koşullarını, öğretmenlik mesleğinin ne kadar taşıyıp taşımadığının incelenmesi, öğretmenliğin bir meslek olup olmadığı sorusuna vereceğimiz yanıta rehberlik edebilir. Tezcan 1991 255 258. Bütün meslekler için genel olan özellikleri ve öğretimin bu özelliklere göre durumunu da aşağıdaki gibi belirtmektedir. 1. Uzmanlık bilgisine sahip olma ve mesleğe ilişkin bir örgün eğitimden geçme. Meslek sahibi kendisine başvurulan konuda özel bir bilgiye sahip olmalıdır. Sahip olunması gereken bilgi aşırı derecede geniş ise yeni iş alanları ve mesleklerinin yaratılması gerekir. Eğer çok dar ise bilgiyi herkes öğrenebilecek ve meslek sahibine kimse başvurmayacaktır. Öğretmenin de mesleği ile ilgili bilgilere sahip olması için öğretmenlik bilgisi veren bir öğretimden geçmesi gerekir. Bu eğitim alan bilgisi, genel kültür ve öğretmenlik meslek bilgisi olarak genel kabul görmüş ve yasalarla da desteklenmiştir. Öğretmenlik eğitim programındaki dersler bu üç alanı kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. 2. Giriş denetimi. Bir memlekette öğretmenliğin meslek oluşu, devletin öğretmen için yetişme ve çalışma ölçütleri koymasıyla başlar. Fakat devletin karışması arttıkça, öğretmenler meslekten çok devlete bağlı bir uzman grubu durumuna girerler. Parantez içinde Bursaloğlu 1987-69. Mesleki yetişmeye verilen önem, uğraşın meslek olarak algılanışının en önemli değişkenlerinden biridir. Bilgiye ve yetişmeye göre mesleğe giriş denetlenir. Herhangi bir mesleğe kayıtlı olmak için akademik koşullar ve belirli bir süre öğrenim şarttır. Giriş denetimi hem mesleğin kendisi hem de devlet tarafından yapılır. Ülkemizde öğretmenler için mesleki giriş denetimi yapılabilecek mesleki bir örgütlenme mevcut değildir. Öğretmenliğe giriş koşulları devlet tarafından belirlenmektedir. 1990'lı yılların sonunda öğretmenlik mesleğinin giriş oldukça geçirgendi. Aranan sadece 4 yıllık yüksek öğrenim görme şartıydı. Günümüzde kadro yokluğu nedeniyle çok zor gibi görünse de yasal düzenlemelerle de hala öğretmen olmak için sadece 4 yıllık öğrenim görme şartı varlığını korumaktadır. Herhangi bir alanda ihtiyaç duyulması halinde öğretmenlik eğitimine sahip olmayanların atamasının yapılabileceği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu kişilere öğretmenlik formasyonu kazandırılacağı yasal düzenlemelerle de varlığını korumaktadır. 3. Meslek ahlakı. Meslek etiği, özellikle insanla ilgili mesleklerde uyulması gereken davranış kuralları olarak tanımlanır. Meslek etiğinin en önemli yanlarından birisi, dünyanın neresinde olursa olsun aynı meslekte çalışan bireylerin bu davranış kurallarına uygun davranmalarının gerekli olmasıdır. Parantez içinde Kucuradi 1988-21. Meslek etiği olarak davranımların artırılmasını amaçlamaktadır. Meslek etiği, ortak davranımların artırılmasını amaçlamaktadır. Her mesleğin etiği vardır. Meslek etiğinin temelini ise genelin çıkarını koruma ilkesi oluşturur. Meslek etiği, kişisel çıkarlara bir sınır çizer. Parantez içinde Subaşıoğlu 1997-123. Meslek etiği, etik olmayan durumları engelleyecek sınırlamalara dayanarak oluşturulacak, ussal olarak temellendirilebilen normlar getirir. Parantez içinde Tepe 1997-131. O meslek mensupları da bu normlara uygun davrandıklarında etik sorunlar ya ortaya çıkmayacak ya da en azından azalacaktır. Meslek sahibinin sadece yetkili olduğunu kanıtlaması yetmez. Güvenilir olması da beklenir. Değişik mesleklerin mesleki niteliklerini koruyan ahlaki standartlar meslek kuruluşları tarafından geliştirilmektedir. Bu tür çalışmalar yapan meslek kuruluşlarının bulunması meslekleşmenin diğer değişkenleridir. Eğer öğretmenler bir mesleğin üyesi olarak kalmak istiyorlarsa, önce o mesleğin değer sistemine göre davranmak durumundadırlar. Parantez içinde Bursaloğlu 1987-69. Bazı ülkelerde öğretmen kuruluşları öğretmenler için böyle ahlak ilkeleri geliştirmişlerdir. Fakat bunlar tüm ülkeler için geçerli değildir. Ülkemizde öğretmenlerin bu tür örgütlenmesini sağlayan bir kurum olmadığı için yasal kurallar dışında böyle ilkeler de yoktur. 4. Çalışma özgürlüğü. Her meslekte mutlak bir çalışma özgürlüğü temel bir ilkedir. Bununla birlikte o mesleğe giriş için gerekli sınırlamalar çalışma özgürlüğüne engel değildir. Mesleksel uygulama hakkının nasıl korunacağı mesleklerin temel sorunlarından biridir. Öğretmenler geniş ölçüde tüm ülkelerde devlet kesiminde çalıştıkları için devlet denetimine tabidirler. Bu nedenle devlet denetimine bağlılık arttıkça öğretmenliğin meslekselliği azalmaktadır. 5. Hizmet koşulları. Yapılan uğraşın hizmet koşulları meslekleşmenin gerçekleşmesinde etkili olmaktadır. Çalışma koşulları ağır uğraşlarda sürekli olarak o işi yapacak kimselerin bulunması güçleşmektedir. Özellikle çeşitli meslek kuruluşları hizmet koşullarının düzeltilmesi, geliştirilmesi çabalarında bulunurlar. 6. Toplumda meslek olarak tanınma. Uğraşın toplum tarafından ve meslek üyeleri tarafından algılanan önemli meslekleşme değişkenlerinden bir diğeridir. Bir mesleğin toplumda herkes tarafından kabulü de meslekleşme koşullarındandır. Eğer bu kabul varsa, meslek topluma hizmet etmenin karşılığını toplumun da onu koruması durumunda görecektir. Öğretmenlik kapısı herkese açık ve herkesin yapabileceği bir iştir. Düşüncesi, öğretmenlik özel bir ihtisas mesleğidir. Düşüncesiyle taban tabana zıttır. Bugün doktorluğun, mühendisliğin, avukatlığın bir uğraşı olup olmadığı tartışma konusu değildir. Ancak öğretmenliğin herkes tarafından yapılıp yapılamayacağı en azından Türkiye'de tartışılan bir konudur. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi başlıklı maddesinde aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığı'nca tespit olunur. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından Milli Eğitim Bakanlığı'nca seçilirler. Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenliğe atanmaları halinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerekli tedbirler alınır. Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebilecekleri yönetmelikte düzenlenir. Öğretmen atamalarında öğretmenlik eğitimi almamış olanların da atanabileceği kanunda belirtilmektedir. Yüksek öğrenimli herhangi bir kimsenin mesleğe atanabilmesinin yolunu açabilecek bu düzenleme, öğretmenlik mesleğinin Türkiye'deki durumunu göz önüne sermesi bakımından küçük bir örnektir. İhtiyaç halinde yüksek öğrenimli olmak ve öğretmenlik eğitimi almak koşuluyla atanabilirler denilmesi halinde anlaşılabilecek ve kabul edilebilecek olan bu kural öğretmenlik mesleğinin kalbine saplanmış bir hançer gibidir. Dünya çok az eğitim gerektiren mesleklerde bile standartlaşmaya doğru giderken Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin kaderi uygulayıcıların iki dudağı arasındadır. Öğretim işi diğer mesleklerden oldukça farklıdır. Meslekleşme için gerekli olan bu evrensel koşullara öğretmenlik mesleğinin kendine özgü yönleri ve diğer etkenler de şöyle sıralanabilir. Bu etkenlerden bazıları meslekleşmeyi pekiştiren, mesleğin statüsünü yükselten değişkenlerdir. Bu özellikleri Tezcan iki gruba ayırarak incelemiştir. Parantez içinde Tezcan 1991 259 263. A. Meslek grubu olarak öğretmenlik. Bir grup olarak öğretmenlerin özellikleri şöyle sıralanabilir. 1. Öğretmenler tüm ülkelerde devlet memurlarının çoğunluğunu oluştururlar. 2. Öğretmenlik mesleğinde kadın üyelerin oranı geniş bir yer tutar. 3. Öğretmenler daha çok alt ve orta sosyoekonomik sınıflardan gelirler. 4. Mesleği değiştiren ya da terk edenlerin oranı yüksektir. 5. Öğretmenlik mesleğinin özerklik derecesi düşüktür. Öğretmenlerin işlerinde yasalara bağlı oluşları kendi kendilerinin yönetim olanaklarını sınırlar. 6. Öğretmenin farklı tür ve düzeylerinde görev yapan öğretmenlerin olması, öğretmenlerin birlikte hareket etmelerini engellemekte ve bölünmüş bir görüntü yaşanmasına neden olmaktadır. B. Öğrenciler ve öğrencilerle ilişkiler. Öğretmen ve öğrenci ilişkileri şu noktalarda incelenebilir. 1. Düşük statülü müşteriler. Öğretmenler, karşılarında bir meslek sahibi olmayan, kendilerinden düşük statüde öğrencilerle karşı karşıya bulunmaları, öğretmenlerin statüsünü azaltmaktadır. 2. Müşterilerin geniş bir grup oluşturması. Öğretmen karşısında aynı anda birden çok öğrenci grubuyla karşılaşır, öğretim hizmetlerini aynı anda sunar. 3. Zorunlu ilişkiler. Öğretmen-öğrenci ilişkileri, gönüllü bir ilişkiye dayanmayan zorunlu bir ilişkidir. Bu zorunluluk yasal temellere dayanmaktadır. 4. Uzun süreli ilişki. Öğretmen-öğrenci ilişkisi, kısa süreli, bir anlık olmayıp, uzun yılları içine alan uzatılmış bir ilişkidir. Bu ilişkiler yoğun ve düzenlidir. 5. Duygusallık. Öğretmen ve öğrenci ilişkileri diğer mesleklerden daha duygusallık içerir. Öğretmenlik mesleğinin seçiminde birçok güdü rol oynar. Bunlar öğretmenliğin olumlu olarak kabul edilen çekici yönleridir. Bu güdüler aşağıdaki noktalarda toplanabilir. Parantez içinde Tezcan 1991 264. 1. Öğretmenliğin devlet memurluğu olması nedeniyle sağladığı iş güvenliği ve iş bulma sorununun az olması. 2. Öğretmenliğin sürekli olarak okumayı ve dünyada olup bitenleri takip etmeyi gerektiren bir meslek olması, öğretmenliğin entelektüel bir yönünün olması. 3. Öğretmenlikte en azından okumayı ve araştırmayı sevenler için iş doyumunun yüksek olması. 4. Ahlaksal, dinsel ve entelektüel idealizm için uygun bir meslek olması. 5. Mesleğin hükmetme ve başkalarını yönetmek gibi nitelikleri olması. 6. Yarım günlük çalışma olanağı ve tatillerin uzun olması. 7. Başka mesleklere geçiş için basamak olması. Öğretmenliğin seçiminde kişisel, psikolojik ve bazı toplumsal nedenlerle birlikte ekonomik nedenler de rol oynamaktadır. Meslekleşmeyi etkileyen diğer bir değişken öğretmenlerin statüleriyle ilgilidir. Statü, meslekleşme koşullarını birçok açıdan etkiler. 1966 yılında ILO ve UNESCO tarafından düzenlenen öğretmenlerin statü hükümetler arası özel konferansınca kabul edilen öğretmenlerin statü tavsiyesi belgesinde öğretmenlere ilişkin olarak kullanılan statü sözcüğü şöyle tanımlanmıştır. Parantez içinde Gülmez 1991 27. Öğretmenlerin hem görevlerinin önemine ve yeteneklerine verilen değer derecesine göre kendilerine toplumda tanınan konumu hem de çalışma koşullarını, ücreti ve öteki meslekleriyle mesleklerinkiyle karşılaştıran yararlandıkları maddi avantajları içerir. Meslek olma özelliklerinin azalıp çoğalması statüyü yükseltir. Genellikle meslek özelliği taşıyan bir işin taşımayanlardan daha az merkezileşmiş ve kalıplaşmış fakat daha çok uzmanlaşmış olduğu kabul edilir. Devletin kontrolünün artması karşısında mesleksel bağımsızlığın azalması, öğretmenliğin bir meslek olarak kalabilme özelliğini daraltmaktadır. Parantez içinde Bursaloğlu 1987-71. Yukarıdaki meslekleşme koşulları esas alınarak Çelik tarafından 2005, 1998 ve 2005 yılları arasında aynı ölçekle gerçekleştirilen iki farklı araştırmada sınıf öğretmenliği 4. sınıf öğretmen adaylarının bir meslek olarak öğretmenlik mesleğini nasıl algıladıkları ve öğretmenliğin öğretmen adaylarının değerlendirilmeleriyle meslek olma koşullarını taşıyıp taşımadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 1998 yılındaki öğretmen adaylarına göre öğretmenlik mesleğinin meslek olma özelliklerini giriş denetimi, çalışma koşulları boyutunda düşük, diğer boyutlarda yüksek olarak taşıdığı değerlendirilirken, 2005 yılındaki öğretmen adayları öğretmenlik mesleğinin meslek olma özelliklerini tüm boyutlarda yüksek olarak taşıdığını belirtmişlerdir. Öğretmen rolleri. Geleneksel olandan çağdaş olana doğru evrilen eğitim anlayışı, toplumsal gelişmelere koşut olarak öğretmen rollerinde de önemli değişmelere yol açmaktadır. Bilginin tabanının genişlemesi ve bilgiye ulaşma yollarının kolaylaşması, öğretmenin bilgi tekeli olması özelliğini kaybetmesine yol açmış, dolayısıyla bilgi aktarma rolünü olabildiğince azaltmıştır. Her şeyi bilen bilgi deposu öğretmen anlayışı günümüzde yerini öğrenmeye rehberlik eden öğretmene yerini bırakmıştır. İlköğretim programında 2005, öğretmenin rolü, öğrenme ve öğretme sürecini yönlendiren, öğrenme ortamını düzenleyen ve değerlendirme etkinliklerini planlayan olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda öğretmen, öğrencilerin araştıran, sorgulayan, çevresinde gerçekleşen doğal olaylara karşı merak ve ilgi duyan bireyler olarak yetişmelerinde rehberlik etmesi gerektiği belirtilmiştir. Yapılandırıcı öğrenme kuramına göre öğretmen ve öğrenci rolleri şu şekilde özetlenebilir. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgiye Erişim Portalı 2007. Öğretmen. Öğrencileri araştırmaya özendirir. Öğrenmeye elverişli ve destekleyici bir ortam hazırlar. Öğrenci girişimlerini cesaretlendirir. Öğrencilerin güdüleme, ilgi, beceri ve öğrenme stilleri gibi bireysel farklılıkları dikkate alır. Öğrencileri etkin kılacak materyalleri kullanır. Çeşitli kavramlarla ilgili yorum yapmadan önce öğrencilerin bu kavramlarla ilgili ön bilgi ve inançlarını öğrenmeye çalışır ve öğrencilerin kendi düşüncelerinin farkında olmalarını sağlar. Öğrencilerin birbiriyle ve kendisiyle iletişime girmesine yardımcı olur. Öğrencilerin birbirine açık uçlu sorular sorarak araştırma yapmalarına, alternatif düşünceler üzerinde düşünmelerine, bu düşünceleri tartışmalarına ve değerlendirmelerine teşvik eder. Tartışma ve etkinlikleri, öğrencilerin bilimsel bilgi ve anlayışlarını kendilerinin yapılandırmasına olanak sağlayacak şekilde yönlendirir. Soru sorduktan sonra öğrencilere düşünme fırsatı verir. Öğrencilere kavramlar arasında ilişki kurmaları için zaman tanır ve yapılandırdıkları yeni kavramları farklı durumlarda kullanma fırsatı verir. Öğrencilerin hipotez kurma ve alternatif yorumlar yapabilme yeteneklerini destekler. Öğretmende bulunması gereken kişisel mesleksel nitelikler. Öğretmende bulunması gereken kişisel ve mesleksel niteliklere ilişkin sayfalar dolusu açıklama ve çok çeşitli sınıflamalar bulunmaktadır. Çok çeşitli araştırmalar sonunda aşağıdakine benzer pek çok sınıflama elde edilmiştir. Bu çalışmanın sınırlılıkları içerisinde bunların tartışılmasına gidilmemiş. Kurik Sank 1995. Belirledikleri sınıflama aşağıda verilmiştir. Araştırmacılar bu çalışmada 8 kişisel özelliğe sahip öğretmenlerin daha etkili olacağını, öğrenilebilir ve uygulanabilir olarak kabul ettikleri 7 mesleki becerinin ise öğretmen etkinliğini belirlemede en önemli faktörler olarak çıktığını ve bu becerilerin öğrencilerin öğretmenleri üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu belirtmektedirler. Parantez içinde Tatar 2004. Kurik Sank 1995 etkili öğretmenlerin kişisel özelliklerini şu başlıklarda ele almıştır. Parantez içinde aktarma Tatar 2004. 1. İsteklilik. İstekli öğretmenler konuşma, jest, mimik ve yüz ifadelerinde bu özelliklerini belli ederek öğrencilerin daha çok güdülenmelerini ve öğretmenlerini öğrenmelerini sağlar. İstekli öğretmenler dinamik, uyarıcı, enerjik ve etkileyici olarak tanımlanırlar. 2. Sıcaklık ve mizah. Öğretmenin sıcaklığı öğrencileriyle olan ilişkilerinde hemen fark edilir. Yerinde ve ölçülü bir mizah etkili öğretmenlerin önemli özelliklerindendir. Bu öğretmenler eğitimi eğlenceli hale getirirler. Mizah sınıf içi gerginlikleri ve disiplin problemlerini azaltır, güven duygusunu artırır. 3. Güvenilirlik. Öğrenciler etkili öğretmenlerin güvenilir olduğuna inanırlar. Bilgisi, deneyimi, eğitim seviyesi ne olursa olsun, öğretmen sadece öğrencilerin güvenilir olduğuna inandıkları zaman güvenilir olabilir. Güvenilir ya da güvenilir olmama, öğretmen-öğrenci yaşantısının dinamiğinden elde edilen bir durumdur. 4. Yüksek başarı beklentisi. Etkili öğretmenler hem kendileri hem de öğrenciler için yüksek başarı beklentisi içerisindedirler. Kendilerinin öğretebileceğine, öğrencilerin de öğrenebileceğine içtenlikle inanırlar. 5. Güdüleme. Etkili öğretmenler öğrencilerini birey olarak kabul edildiklerini ve sadece sonucun değil gösterdikleri çabanın da önemli olduğunu hissettirirler. Güdüleme, sıcaklık, isteklilik ve başarı beklentisi gibi diğer öğretmen özellikleriyle ilişkilidir. Güdüleme, özellikle düşük başarı gösteren öğrencilerin öğrenme güçlüğü yaşadığı durumlarda çok önemlidir. 6. Sistemlilik. Görevi ciddiye almak ve sistemli çalışmak etkili öğretmenlerin önemli özelliklerindendir. Bu tür bir tanım soğuk, sıkıcı ve hiç gülmeyen somurtkan bir öğretmeni çağrıştırıyorsa da araştırmalar öğrencilerin sistemli öğretmenleri daha sıcak ve ilgili olarak algıladıklarını göstermektedir. Bu öğretmenler hem kendilerini hem de öğrencilerini açıkça tanımlanmış öğretmen hedeflerine yönlendirirler. Öğrenme hedeflerine yönlendirirler. 7. Uyum gösterebilme, esneklik. Eğitim elbette bütünüyle öngörülebilir bir süreç değildir. Etkili öğretmenler öngörülemez durumlar için hazırlıklıdırlar ve kendilerini yeni durumlara uydurabilirler. Esneklik ve uyum gösterebilme, değişim ihtiyacının farkında olmayı ve bu değişikliklere uyum sağlayabilmeyi gerekli kılmaktadır. 8. Bilgililik. Bir öğretmenin konuyu iyi bir biçimde öğretebilmesi için ne kadar bilmesi gerektiği çok açık olmasa da etkili öğretmenlerin konularını iyi bildikleri söylenebilir. Etkili öğretmenlerin sahip olduğu mesleki beceriler ise şunlardır. Kurik Sank 1995 329 351 aktarma Tatar 2004. 1. Öğrencinin dikkatini çekme. Öğretmen sınıfı öğretim için hazırlayarak derse başladığında öğrenciler daha çok öğrenirler. Bunu yapabilmesi için öğretmenin öğrencilerin dikkatini derse çekmesi, öğrencilere yeni öğrendiklerini eski öğrendikleriyle ilişkilendirmede yardım etmesi ve yeni konulara geçmeden öğrencinin mevcut bilgilerini belirlemesi gerekmektedir. 2. Çeşitlilik. Yıl boyunca tüm dersleri aynı biçimde, aynı etkinliklerle ve tek düze bir ses tonuyla anlatmak öğretmeni öğrenmeyi olumsuz yönde etkiler. Çeşitliliği kullanan öğretmenler öğrencileri hem sıkılmaktan korur hem de derse aktif olarak katılmalarını sağlarlar. Etkili öğretmen bir ders boyunca aynı yöntemi kullanmaz. Öğrencilerin istenen davranışlarını pekiştirmek ve övmek için değişik yöntemler kullanır. Öğrencilere gülümseme, göz iletişimi kurma, yakın durma ve yerinde kullanıldığında kahkaha bile destek ve ilgiyi ifade eden pekiştireçler olabilir. 3. Öğretim zamanını etkili biçimde kullanmak. Etkili öğretmenler, öğretime ayrılan zamanı en uygun biçimde kullanırlar. Öğretmenler ve öğrenciler akademik konulara aktif olarak katıldıklarında, öğrenciler daha çok öğrenirler. 4. Sorular sormak. Etkili öğretmenler, dersi, öğrencilerin katılımını sağlayacak biçimde işlerler. Soru sorma, öğrencilerin dersi anlamalarına yardımcı olma ve anlayıp anlamadıklarını kontrol etme davranışlarında beceriklidirler. Öğrenci ve öğretmen-öğrenci iletişiminin hemen göze çarptığı etkili öğretmenlerin sınıfları oldukça etkileşimlidir. 5. Açık bir öğretim gerçekleştirmek. Öğretimin anlaşılır bir dille gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Dersi anlatırken açık bir dil kullanan öğretmenler tekrar ederek, tahtaya yazarak, anlattıktan sonra biraz bekleyerek ve yeniden gözden geçirerek konunun önemli noktalarını vurgularlar. Onlar çeşitli sorular sorarak ve öğrencilere bilgilerini uygulama fırsatı veren etkinlikler ve deneyimler sağlayarak öğrencinin anlama düzeyini izlerler. Öğrencilerin anlamadığı bölümleri tekrar ederler ve önemli noktalara yeniden işaret ederler. Öğrencilerin anlaması için bu davranışları sık ve ustalıkla yapan öğretmenlerin, öğrencilerinin daha fazla öğrenmesi ve daha çok doyum elde etmesi şaşırtıcı değildir. 6. Öğrenci gelişimini izlemek. İzleme, öğrenmenin ilk evrelerinde özellikle önemlidir. Bu dönemdeki izleme, öğretmenlere öğrenciler yanlış davranışları öğrenmeden ve alışkanlık haline getirmeden önce onları düzeltme fırsatı verir. Etkili öğretmenler, öğrencilerin sadece davranışlarını değil, anlama düzeylerini de izlerler. Öğrencilerin performansını ve gelişimini dikkatlice ve sürekli değerlendirirler ve anlayıp anlamadıklarını çeşitli yöntemlerle kontrol ederler. Eğer öğrenci yeterince anlamamışsa, bazı değişiklikler yaparlar. İzleme aynı zamanda öğretmenin ilgisinin öğrencinin gelişimine yoğunlaşmasına neden olur. 7. Gelip geri bildirimde bulunmak ve pekiştireç vermek. Etkili öğretmenler, öğrencilere akademik performansları hakkında sık sık bilgi verirler. Bunu genellikle geri bildirim ve pekiştireçle yaparlar. Hem pekiştireç hem de geri bildirim, öğrencinin performansına karşılık verme biçimleridir. Bunlar, öğrenciler bir soruyu cevapladıklarında, bir tartışmaya katıldıklarında, ev ödevini yaptıklarında veya bir projeyi bitirdiklerinde öğretmenin kullandığı becerilerdir. Öğretmen yeterlilikleri. Yeterlik, bir meslek alanına özgü görevlerin yapılabilmesi için gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve tutumlara sahip olma durumudur. Öğretmen yeterlilikleri kavramı ise, öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlardır. Milli Eğitim Bakanlığı 2008. Milli Eğitim Bakanlığı 2002 yılında başladığı öğretmen yeterliliklerinin genel yeterlilikler bölümünü 2006 yılında ilköğretim öğretmenleri özel alan yeterliliklerini 2008 yılında tamamlanmıştır. Orta öğretim öğretmenlerinin özel alan yeterliliklerini belirleme çalışmaları 2009 yılı itibariyle devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, 2008'de öğretmen yeterlilikleri çalışmasının nerelerde kullanılabileceğini şu şekilde belirtmiştir. Öğretmen yetiştirme politikalarının belirlenmesinde, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarında, öğretmenlerin hizmet içi eğitiminde, öğretmenlerin seçiminde, öğretmenlerin iş başarımlarının değerlendirilmesinde, öğretmenlerin kendilerini tanıma ve kariyer gelişimlerinde. Bir öğretmen adayı olarak buraya tamamı alınamayan öğretmen yeterliliklerin tümünü Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden inceleyebilirsiniz. Öğretmenlik eğitiminiz boyunca geliştirmeniz gereken genel öğretmenlik yeterlilikleri ve alanlarınıza ilişkin yeterlilikleri incelemeniz ve gelişiminiz ile performans göstergelerini karşılaştırmanız size geniş bir çerçeve sunabilir ve kariyer gelişiminize rehberlik edebilir. Aşağıda sadece öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri ve bunlara bağlı alt yeterlilikler alınmıştır. Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. Yeterlik alanı. A. Kişisel ve mesleki değerler. Mesleki gelişim. Öğretmen, öğrencileri birey olarak görür, değer verir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel farklılıklarını, yaptıklarını ve ilgilerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcar. Öğrencilerinde geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi davranışlarında gösterir. Diğer öğretmen, yönetici ve uzmanların başarılı deneyimlerinden yararlanır. Öz değerlendirme yaparak değişim ve sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır. Kendisini ve kurumu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleki ile ilgili mevzuatı, parantez içinde yasa, yönetmelik, genelge gibi izleyerek bunlara uygun davranır. B. Bu yeterlilik alanına ilişkin alt yeterlilikler. A1. Öğrencilere değer verme, anlama ve saygı gösterme. Öğretmen, öğrencilerin her birinin önemli ve değerli olduğunu kendilerine fark ettirebilmeli ve özelliklerine uygun davranabilmelidir. Onların bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal, kültürel farklılıklarına ve gereksinimlerine ilişkin anlayışı, farkındalığını öğrencilerinin öğrenmesini desteklemek ve daha ileriye götürmek için kullanabilmelidir. A2. Öğrencilerin öğrenebileceğine ve başaracağına inanma. Öğretmen, öğrencilerinin yaşantıları ve düzeyleri ne olursa olsun, onların eğitim kazanımlarını sürekli artırmayı amaç edinmeli, onlara öğrenme ve başarma konusunda özgüven kazandırabilmelidir. A3. Ulusal ve evrensel değerlere önem verme. Öğretmen, çocuk hakları, insan hakları, anayasa ve demokrasi ilkelerini benimseyerek her toplumun kendine özgü kültürel yapısı, değerleri olduğu anlayışıyla öğrenme yaşantıları düzenleyebilmelidir. Ulusal ve evrensel değerleri benimsemeli, uluslar arasındaki anlayışı, işbirliğini, dostluğu, barışı destekleyerek öğrencilerinin de bu değerleri kazanması için çaba gösterebilmelidir. A4. Öz değerlendirme yapma. Öğretmen, sınıf içi ve dışı çalışmalarını eleştirel bir yaklaşımla analiz edebilmeli, öz değerlendirme yapabilmeli, yeni bilgi ve fikirlere açık olarak kendini sürekli geliştirebilmelidir. A5. Kişisel gelişimi sağlama. Öğretmen, kendini geliştirme sorumluluğunun bilincinde istekli, sebatlı, canlı, enerjik ve yaratıcı olabilmelidir. Eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim becerileri ve estetik anlayışını geliştirebilmeli ve etkili kullanabilmelidir. A6. Mesleki gelişmeleri izleme ve katkı sağlama. Öğretmen, mesleki gereksinimlerinin farkında olarak kendini ve öğrenme sürecini geliştirmek için hizmet içi eğitim, toplantı, seminerlere katılabilmeli, alanı ile ilgili yayınları izleyebilmelidir. Bu tür etkinliklere katkı getirme çabası içinde olabilmelidir. A7. Okulun iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlama. Öğretmen, öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek ve geliştirmek için okulu çalışanları ile bir bütün olarak düşünmeli ve okulun bir toplum merkezi haline gelebilmesi için onlarla işbirliği yapabilmeli, okul gelişim çalışmalarında öğrenciler ile birlikte etkin rol alabilmeli ve kişisel gelişiminin okul gelişimine katkı sağlayacağının bilincinde olabilmelidir. A8. Mesleki yasaları izleme, görev ve sorumlulukları yerine getirme. Öğretmen, görev ve hak sorumlulukları ile ilgili mevzuatı bilmeli, izlemeli ve bunlara uygun davranabilmelidir. Yeterlik alanı. B. Öğrenciyi tanıma. Öğretmen, öğrencinin tüm özelliklerini, ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, geldiği ailenin ve çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır. Bu yeterlilik alanına ilişkin alt yeterlilikler. B1. Gelişim özelliklerini tanıma. Öğretmen, öğrencinin fiziksel, sosyal, bilişsel, dil, duygusal, kültürel gelişimine ait düzeyini, öğrenme biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve gereksinimlerini bilmelidir. B2. İlgi ve ihtiyaçları dikkate alma. Öğretmen, öğrenmeyi planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ile farklı öğrenme biçimlerini göz önünde bulundurabilmelidir. B3. Öğrenciye değer verme. Öğretmen, öğrenciyi birey olarak kabul etmeli ve geçmiş yaşantılarına, gelişim özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına, öğrenme biçimlerine saygı gösterebilmelidir. B4. Öğrenciye rehberlik etmek. Öğretmen, öğrencinin kendini ve diğerlerini tanımasına ve kabul etmesine, kendisi ile ilgili farkındalığını günlük hayatta kullanmasına ve olumlu davranışlar geliştirmesine, kendi kendini güdülemesine rehberlik edebilmelidir. Yeterlik alanı. C. Öğretme ve öğrenme süreci. Öğretmen, öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar. Bu yeterlilik alanlarına ilişkin alt yeterlilikler. C1. Dersi planlama. Öğretmen, öğrenci merkezli bir yaklaşımla kullanacağı yöntemleri, etkinlikleri, ders araç ve gereç ve materyallerini, ölçme değerlendirme tekniklerini, özel alan öğretim programındaki amaç ve kazanımlarla tutarlı olarak öğrencilerle birlikte planlayabilmelidir. C2. Materyal hazırlama. Öğretmen, sahip olduğu olanakları verimli kullanarak ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak öğretim materyallerini hazırlayabilmelidir. Materyalleri hazırlarken teknolojik ve çevresel olanaklardan yararlanabilmeli ve içeriğin sunumunu kolaylaştırıcı olmasına dikkat etmelidir. C3. Öğrenme ortamlarını düzenleme. Öğretmen, öğretme ve öğrenme sürecinin etkili olarak gerçekleştirilmesi için psikolojik ve fiziksel boyutları ile birlikte öğrenme ortamlarını öğrencilerle birlikte düzenleyebilmelidir. C4. Ders dışı etkinlikler düzenleme. Öğretmen, eğitimin sürekliliğini ve okul çevresini sağlayacak şekilde öğrencilerinin yaş grubuna ve hedeflere uygun etkinlikler, parantez içinde tiyatro, müze, fabrika, park ve benzeri geziler planlayıp yürütebilmelidir. C5. Bireysel farklılıklar dikkate alarak öğrenimini çeşitlendirme. Öğretmen, sınıf içinde çok farklı ihtiyaç, ilgi, yetenek ve özgeçmişe sahip olan öğrencilerle karşı karşıyadır. Onların var olan kapasitesini geliştirme ve seçenekleri çoğaltan bir eğitim alma hakları olduğunu bilmeli ve öğretme öğrenme sürecini düzenlerken bunları göz önünde bulundurabilmelidir. Öğretmen, özel gereksinimi olanlara karşı kendi sorumluluklarının, kanuni yükümlülüklerinin, müdahale şekillerinin, değerlendirme yollarının bilincinde olmalı ve bireysel öğretim planları yapabilmelidir. C6. Zaman yönetimi. Öğretmen, kendisine ayrılan öğretme ve öğrenme zamanını, dersin bölümlerini dikkate alarak uygun biçimde kullanabilmeli, öğrencilerini ders içi ve ders dışı çalışmalarda zamanı etkili kullanmaları için yönlendirmelidir. C7. Davranış yönetimi. Öğretmen, öğrencilerin öz denetim kazanabilecekleri kendi hak ve sorumluluklarının yanı sıra diğerlerinin hak ve sorumluluklarını da kavrayabilecekleri, duygu ve düşüncelerini yönetebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri demokratik bir ortam hazırlayabilmelidir. Yeterlik alanı. D. Öğrenmeyi, gelişimi ve izleme ve değerlendirme. Öğretmen, öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerini değerlendirir. Öğretmen, öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerini değerlendirir. Öğrencilerin kendilerini ve diğer öğrencileri değerlendirmelerini sağlar. Ölçme sorularını daha iyi bir öğretim için kullanır. Sonuçları öğrenci, veli, yöneticiler ve öğretmenlerle paylaşır. Bu yeterlik alanına ilişkin alt yeterlikler. D1. Ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini belirleme. Öğretmen, öğrenci kazanımlarını değerlendirmeye uygun ölçme stratejilerine ve araçlarına karar vererek ölçme ve değerlendirme planını hazırlayabilmelidir. D2. Değişik ölçme tekniklerini kullanarak öğrencinin öğrenmelerini ölçme. Öğretmen, öğrencilerin belirlenen öğretim hedeflerine ulaşma düzeylerini ölçebilecek en uygun ölçme yöntem ve stratejilerini uygulayabilmeli, öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerini düzenli olarak izleyebilmelidir. D3. Verileri analiz ederek yorumlama, öğrencinin gelişimi ve öğrenmesi hakkında geri bildirim sağlama. Öğretmen, ölçme sonuçlarını uygun teknikler kullanarak yorumlayabilmeli, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek geri bildirim sağlamalı ve gerekli önlemleri alabilmelidir. D4. Sonuçlara göre öğrenme sürecini gözden geçirme. Öğretmen, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğrenme sürecini gözden geçirmeli ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapabilmelidir. Yeterlik alanı E. Okul, aile ve toplum ilişkileri. Öğretmen, okulun bulunduğu çevrenin doğal, sosyokültürel ve ekonomik özelliklerini tanır, aileleri ve toplumu eğitim sürecine ve okulun gelişimi ile ilgili çalışmalara katılmaları yönünde teşvik eder. Bu yeterlik alanına ilişkin alt yeterlikler. E1. Çevreyi tanıma. Öğretmen, okulun bulunduğu çevrenin doğal, sosyokültürel ve ekonomik özelliklerinin farkında olarak çevrenin önemli sorunlarına duyarlı olmalı ve bunların öğretim sürecine yansıtabilmelidir. E2. Çevre olanaklarından yararlanma. Öğretmen, öğrencilerin ve okulun gelişimini sağlamak için her türlü çevre olanaklarını etkin bir şekilde kullanabilmeli ve okul yönetimiyle işbirliği yapabilmelidir. E3. Okulu kültür merkezi durumuna getirmeli. Öğretmen, okulu çevrenin bir kültür merkezi haline getirebilmek için çeşitli etkinlikler planlamasına, uygulanmasına yönelik çalışmalı ve katkı sağlayabilmelidir. E4. Aileyi tanıma ve ailelerle ilişkilerde tarafsızlık. Öğretmen, ailelerin sosyoekonomik ve kültürel özelliklerini tanımaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyebilmelidir. Ailelerle ilişkilerde tarafsız olabilmeli, öğrencinin gelişimi ve eğitimiyle ilgili doğru, açık ve net paylaşımlarda bulunabilmelidir. E5. Aile katılımı ve işbirliği sağlama. Öğretmen, ailelerin okula güven duymaları, öğrenme sürecine katkı sağlamaları için özendirici çalışmalar yapmalı, öğrencilerin gelişimi ile ilgili ailelerle bilgi alışverişi yaparak işbirliği zemini oluşturabilmelidir. Yeterlik alanı F. Program ve içerik bilgisi. Öğretmen, Türk Milli Eğitim Sistemi'nin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef, ilke ve tekniklerini bilir ve uygular. Bu yeterlik alanına ilişkin alt yeterlikler. F1. Türk Milli Eğitiminin amaçları ve ilkeleri. Öğretmen, Türk Milli Eğitim Sistemi'nin dayandığı temel değerler ve ilkeler ile amaçlarının neler olduğunu bilmeli ve bunları eğitim-öğretim faaliyetlerine yansıtabilmelidir. F2. Özel alan öğretim programı bilgisi ve uygulama becerisi. Öğretmen, özel alan öğretim programının ilkeleri, yaklaşımı, amaçları ve içeriği ile tutarlı somut bilgi ve anlayış sahibi olduğunu, özel alanda gerekli olan öğrenme yollarını öğrenciye kazandırmak üzere öğrenme ortamını, yöntem ve tekniklerini, ders araç ve gereç materyallerini güvenli ve etkili bir şekilde düzenleyip kullanabilmelidir. Ayrıca özel alan bilgisinin sınıf ve kademelere göre dağılımını dikkate alarak öğrenme sürecini düzenleyebilmelidir. F3. Özel alan öğretim programını izleme, değerlendirme ve geliştirme. Öğretmen, özel alan öğretim programında yapılan değişiklikleri izleyebilmeli ve programların geliştirilmesi sürecine uygulamada yaşadığı sorunlar ışığında öneriler getirebilmeli, özel alan öğretim programını kapsamında ele alınan konulara önem, öğrenci gelişimine katkı, öğrenci ihtiyaçlarına ve gelişim düzeylerine uygunluk açısından değerlendirebilmeli ve bu konularda kendini sorumlu hissedebilmelidir. Özel alan öğretim programının uygulanmasını kolaylaştıracak uygun öğretim materyallerini seçmeli ve kullanabilmelidir. Öğretmen yetiştirme sistemindeki gelişmeler. Cumhuriyet dönemi öncesi gelişmeler. Türk eğitim tarihinde ilk kez Fatih Sultan Mehmet'in öğretmen yetiştirme konusunu genel eğitimin dışında bir ihtisas alanı olarak düşünüp ele aldığı bilinmektedir. Fakat bu dönemden sonra öğretmen yetiştirmeye ilişkin uygulama kaldırılmıştır. Tanzimat dönemine kadar öğretmen yetiştirmeye ilişkin sistemli bir uygulama görülmemektedir. İlk kez 16 Mart 1848'de İstanbul'da orta öğretimin birinci kademesi olan Rüştiye mekteplerine (parantez içinde) ve ihtiyaç duyuldukça tüm mekteplere öğretmen yetiştirmek için Darul Muallimini Rüşdi adında bir okul açılmıştır. 1868'de ilkokul öğretmeni ve 1870'te de kadın öğretmen yetiştirmek için yeni okullar açılmıştır. (Parantez içinde Akyüz 1989). Sözü geçen bu okullar öğretmen ve öğrenci kaynağı, öğretim zihniyeti ve yöntemleri bakımından medresenin etkisinde kalmıştır. Öğretmenliği bu okul mezunlarının yapacakları hükme bağlanmamış, bu mezunlara öğretmen atamalarında bir öncelik hakkı verilmekle yetinildiğinden öğretmenlik herkese açık bir meslek olma özelliğini sürdürmüştür. Cumhuriyet dönemi 1923-1938 arası gelişmeler. Öğretmenliğin bir meslek olarak görülmesinde ve benimsenmesinde ilk yasal çalışma Cumhuriyet döneminde yapılmıştır. 13 Mart 1924 tarihli Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu ve 26 Mart 1926 tarihli Maarif Teşkilatına dair kanunlarda öğretmenlik, devletin bir kamu görevi olan eğitim ve öğretimi üstlenen bir meslek olarak tanımlanmıştır. Öğretmen yetiştirmede disiplinel bir kavrayış ve uygulama tarzı Cumhuriyet döneminde kendini göstermiştir. Bu dönem içerisinde okul öncesi eğitimde anaokullarına öğretmen yetiştirmek üzere 1927 yılında Ankara'da bir ana muallim mektebi açılmış ve 1933 yılında kapatılmıştır. 1935 yılında Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu bünyesinde yer alan Çocuk Bakımı ve Biçki Dikiş Bölümü programı çerçevesinde anaokulları için öğretmen yetiştirilmeye başlanmıştır. (Parantez içinde) Taş Demirci 1984-410. Bu dönem içerisinde ilkokullara öğretmen yetiştirmek üzere kurulan okullar şunlardır. Köy Muallim Mektepleri, Köy Eğitmenleri Kursudur. Birinci ve ikinci heyeti ilmiyede öğretmen yetiştirme sorunu ele alınmış ve öğretmen yetiştirme işi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. 1926 tarihinde çıkarılan 789 sayılı Maarif Teşkilatına dair kanun, köy ve şehir için ayrı okul ve ayrı öğretmen tipi getirmiştir. Bu kanunla kurulan köy öğretmen okulları 1926 yılında açılmış ve 1933 yılında kapatılmıştır. Bu deneme 1937 yılında tekrar açılan iki okul ile sürdürülmüştür. Bu okullar köy enstitüleri için bir çekirdek oluşturmaktadır. Köy eğitmenleri kursu, köylerin okumaz yazmazlık sorununa acil çözüm bulmak amacıyla dönemin ilköğretim genel müdürü İsmail Hakkı Tonguç tarafından önerilen bir öğretmen yetiştirme önerisidir. Köy eğitmenleri kursu 1936 yılında fiilen 1936 yılında ise yasal olarak uygulamaya konulmuştur. 1946 yılına kadar devam eden bu kurslarda 8.675 eğitmen yetiştirilmiştir. (Parantez içinde Ergun 1982-171). Dönem içerisinde orta öğretime öğretmen yetiştiren okullar olarak 1925 yılında Yüksek Muallim Mektebi, 1926 yılında Gazi Orta Öğretmen Okulu'nun kuruluşu görülmektedir. 1939-1950 arası gelişmeler. Köye öğretmen yetiştirilmesi denemelerinin başarılı olması nedeniyle 1940 yılında köy enstitüleri kurulmuştur. Köy kalkınması ve uygulamalı eğitimi esas alan bu kurumların öğrencilerinin tamamı köy çocuklarıdır. Köy enstitüleri köye aydınlık götürmeyi amaçlayan öğretmenler yetiştirmişlerdir. Cumhuriyet tarihi boyunca var olan ve aydınlanma ile mücadele eden güçler, enstitülerin köyü aydınlatma ve kalkındırma çabaları karşısında köy enstitülerini yok etme mücadelesine girişmişlerdir. ilk başarılarını 1947 yılında elde ederek enstitülerin programlarına müdahale edilmesini ve felsefesinden uzaklaşmasını sağlamışlardır. Köy enstitüleri 1954 yılında ilk öğretmen okullarıyla birleştirilerek kapatılmışlardır. Bu dönem içerisinde köy enstitülerinin atılımına karşın öğretmen yetiştiren diğer kurumların yeterli büyüklüğe ulaşmadığı görülmektedir. Özellikle orta öğretime öğretmen yetiştiren kurumlar yeterli gelişme gösterememiştir. Eğitim enstitülerinin açılmaya başlaması bu dönem içerisinde gerçekleşmiştir. Sonuç olarak 1939-1940 dönemi kendinden önceki dönem gibi ağırlığı ilk öğretime vermiştir. Köy gerçeğine uygun köyün kalkınmasına liderlik edebilecek öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan köy enstitüleri bu dönem içerisinde kurulmuş ve gelişmiştir. İlk öğretim seferberliği ilan edilmesi bu dönemin diğer bir önemli olayıdır. Dönemin sonuna doğru bazı tavizler verilmekle birlikte genel olarak Atatürk dönemi eğitim politikalarının sürdürüldüğü görülmektedir. 1950-1960 arası gelişmeler. 1950-1960 arası öğretmen yetiştirmede bundan önceki dönemlere nazaran bir gelişme olmamıştır. Gelişmenin olmaması dikkatleri öğretmen yetiştirmenin sayısal yönü üzerine çekmiş, bu durum 1960 yılında yedek subay öğretmenliği doğurmuştur. Bu yöntem gereksinim duyuldukça bugün de kullanılmaktadır. Bu dönem öğretmen yetiştirmenin duraklama dönemidir. Parantez içinde Koçer 1983-586. Öğretmen yetiştirmenin 10 yıllık sürecinde önemli bir değişme görülmemektedir. 1960-1980 arası gelişmeler. Öğretmen yetiştirme açısından oldukça hareketli bir dönemdir. 1970'li yıllarda sayı sorununu halledebilen öğretmen yetiştirme sisteminde öğretmen yetiştirmenin kalite yönü konuşulmaya başlanmıştır. Dönem içerisinde yüksek öğrenim görmüş ilkokul öğretmeni yetiştirebilmesine başlanmıştır. Ayrıca temel eğitim okulları için branş öğretmeni yetiştirilmesi çalışmaları da bu dönem içerisinde başlanmıştır. 1975-1980 yılları arasında görülen hızlı öğretmen yetiştiren uygulamada ve mektupla öğretmen yetiştirmeye yönelik uygulamalar bu dönemin önemli gelişmeleri olarak sıralanabilir. Parantez içinde Koçer 1983-588. Orta öğretime öğretmen yetiştiren kurumların programları ve süreleri arasında birlik sağlamaya yönelik çalışmalar dönemde görülen diğer gelişmelerdir. Parantez içinde Oğuz Kan 1983-608. Dönem içerisinde 70.557 öğretmen hızlandırılmış programlarla 42.141 kişi hiçbir öğrenim görmeden yalnızca sınavlara katılarak 15.000 öğrenci mektupla öğretim uygulamasından mezun olarak öğretmenler ordusuna katılmışlardır. Parantez içinde Duman 1991-164. 1981-2009 arası gelişmeler. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile birlikte tüm öğretim kurumları üniversiteye bağlandığında öğretmen yetiştiren kurumlar da üniversitelere bağlanmıştır. İlkokullara öğretmen yetiştiren eğitim enstitüleri 1982 yılında eğitim yüksek okullarına dönüştürülmüştür. Aynı okulların öğrenim süresi 1989 yılında 4 yıla çıkarıldığından eğitim fakültelerine dönüştürülmüşlerdir. İlkokul öğretmeni yetiştirmeye ve bu fakültelerin bir bölümü olarak devam etmişler ve ilk öğretim ikinci kademe ve orta öğretime de öğretmen yetiştirmeye başlamışlardır. Bu dönemde ve günümüzde öğretmen yetiştirme sistemimiz ülkemizdeki eğitim planlaması eksikliği nedeniyle bir sayı bunalımı yaşamaktadır. Bu bunalım öğretmen olarak yetiştirilip yetiştirilmediğine bakılmaksızın üniversite mezunlarının öğretmen olarak atanmalarını ya da öğretmen olarak yetiştirilenlerin atanamaması sonucunu doğurmuştur. 1990'lı yıllarda bazı alanlarda öğretmen fazlalığına karşın özellikle sınıf öğretmeni gereksinimi had safhaya ulaşmıştır. Başka branşlardaki ya da yüksek öğrenimli başka mesleklerdeki bireyleri sınıf öğretmeni olarak yetiştirmeye yönelik sınıf öğretmenliği sertifika programı bu amaçla başlatılan çalışmalardır. 1994-1995 öğretim yılı verilerine göre eğitim fakültelerindeki öğrenci sayısı 103.646'dır. Öğretmen yetiştirme sistemimizin yaklaşık 10.000 öğrenci mezun ettiği düşünülürse, mezun olan öğrenciler emekli olan öğretmenlerin boşalttığı kadroları ancak doldurabilmektedirler. 2009 yılına gelindiğinde ise atama bekleyen öğretmen sayısı yaklaşık 200.000 civarındadır. Bu dönemdeki önemli gelişmelerden biri de öğretmenlik mesleğe yapılan yasal düzenlemelerle öğretmenlik kariyer basamaklarına ayrılmıştır. Öğretmenlik kariyeri adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen olmak üzere 3 basamağa ayrılmıştır. Bakanlık Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfındaki toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde uzman öğretmen oranı %20, baş öğretmen oranı %10 olarak belirlenmiştir. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavına başvuracaklardan uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl, baş öğretmenlik için uzman öğretmenlikte 6 yıl kıdemli bulunmak şartı aranmaktadır. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavı ÖSYM tarafından merkezi sistem ile çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerle uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yapılmaktadır. Uzman öğretmen ve baş öğretmenlik unvanı alanlara ek ödeme verilmektedir. Ayrım sonu. Sayfa 238.